Kitabın adı Alev Kıyıları. Yazarı Wilbur Smith. 28. Ayrım. Senten, C güvertesinde, en sevdiği koğuşta, alt yataklardan birinin ayak ucuna oturmuştu. Kucağında bir kitap açık duruyordu. Nispeten genişçe koğuşlardan biriydi burası. 8 yatak vardı. Hastaların hepsi de omurgalarından yara almışlardı. İçlerinden bir teki bile ömrünün sonuna kadar bir daha yürüyemeyecekti. Üstelik sanki duruma meydan okuyorlarmış gibi en gürültücü, en neşeli, en inatçı grup bunlardı Protvia Castle'da. Her akşam ışıklar söndürülmeden önce Senten onlara kitap okuyordu. Daha doğrusu kitap okumaya niyetleniyordu. Yazarın fikirlerini seslendireli daha birkaç dakika olmadan sanki bir tetik çekilmiş gibi tartışmalar başlıyor, en ateşli biçimde yemek gongu çalınana kadar da sürüp gidiyordu. Senten pek hoşlanıyordu bu okuma seanslarından. Onlara hep kendi öğrenmek istediği konulardaki kitapları seçiyordu. Seçtikleri Afrika'yı anlatan kitaplardı. Bu akşam da Levaya'nın Afrika İşlerine Yolculuk adlı eserinin ikinci cildini seçmişti. Kitap Fransızcaydı. Onlara Levaya'nın hipopotam avını tercüme etti. Dikkatle dinlediler. Derken Senten bir ayrıntı tarifinin yapıldığı yere geldi. Dişi hayvan hemen avlandığı yerde yüzülüp kesildi. Bana bir kase getirmelerini söyledim. Kaseyi hayvanın sütüyle doldurdum. Hipopotam sütü pek fil sütü kadar tatsız ve etici değildi. Ertesi gün hemen kaymağı kesti. Tadı bir garip, kokusu pek pisti ama kahveye kattığınız zaman hoşa bile gidiyordu. Yataklardan tiksinti dolu sesler yükseldi. Tanrım diye bağırdı biri. Şu Fransızlara bak. Ne beklersin hipo sütü içen, kurbağa yiyen insanlardan? Herkes birden bunları söyleyene dönüp baktı. Güneş ışığı da Fransız, aptal. Derhal özür dile ondan. Koğuşun içinde yastıklar havalarda uçtu. Bu gaf yapan gencin kafasına yağdı. Senten gülerek ayağa fırladı. Düzeni sağlamaya çalıştı. Bununla uğraşırken birden ayağının altındaki taban titredi. Kendini tekrar yatağa yaslanmış buldu. Korkunç bir patlama gemiyi baştan aşağı sarstı. Senten doğrulmaya uğraşırken birincisinden şiddetli ikinci patlamayla tekrar yıkıldı. Ne oluyor diye bağırdı. O anda üçüncü patlama oldu. Karanlığa gömüldüler. Senten yatağın üzerinden yere devrildi. Birisi onun üzerine yuvarlandı. Senten kendini yatak örtüleri ve battaniyeler arasında buldu. Boğulacağını sanarak tekrar haykırdı. Geminin içinde başka çığlıklar da yükseliyordu. ''Kalk üstümden!'' Senten debelenip kapıya doğru emekledi, sonra ayağa kalktı. Çevresindeki pandomina, karanlıkta koşuşan gölgeler, boşuna haykırılan emirler, tabanın da eğrilmesiyle birleşince Senten'in içini bir panik duygusu kapladı. Görünmeyen bir gövde ona doğru çarparken kendini korumaya çalıştı. Elleriyle yoklayarak dar koridora çıktı. Alarm zilleri karanlıkta sinirleri yıpratırcasına haykırıyor, kargaşalığa neden oluyordu. Bir ses, gemi batıyor diye haykırdı. Gemiyi terk ediyorlar, burada tuzağa kısıldık. Koridorlarda bir koşuşturmadır başladı. Senten bu akımın kendisini de sürüklediğini fark etti. Yalnız dengesini korumaya, devrilmemeye uğraşıyordu. Düştüğü anda ayaklar altında ezileceğini biliyordu. İçgüdüsel olarak karnını korumak istedi ama birden yan duvara savruldu. Dişlerini takırdatan, dilini ısırmasına yol açan bir hızla çarptı. Yere düşerken ağzı o madensi kan tadıyla doldu. İki kolunu yukarı savurduğu anda koridorun yan rayına tutundu. Sürüklenerek yoluna devam etmeye uğraştı. Merdivene varınca kendini çekip doğruldu. Panik içindekilerin baskısından kendini korumaya çalışarak tırmandı. Bebeğim diyordu tekrar tekrar yüksek sesle. Bebeğimi öldüremezsiniz. Gemi yan yattı. Metal yırtılır gibi bir gürültü oldu. Arkasından kırılan cam sesleri geldi. Çevresindeki ayak sesleri yeni baştan hareketlendi. Batıyor diye çığlık koptu yanı başından. Çıkmak gerek. Bırakın çıkayım. Işıklar tekrar yandı. Senten üst güverte koridorunun çabalayan, küfreden insanların kalabalığıyla tıklım tıklım olduğunu gördü. Kendini çürükler içinde, ezilmiş, çaresiz hissediyordu. Bebeğim diye hıçkırdı. Tekrar duvar dibine kısıldı. Işığın yanması çevresindeki kalabalığı bir dereceye kadar ayıltmış gibiydi. Kör korkularından biraz utanç duymaya başlamışlardı. İşte güneş ışığı diye bağırdı biri. İri yarı bir Afrikalıydı. Sente'nin başta gelen hayranlarındandı. Koltuk değneğini kaldırıp kalabalığın arasından Sente'ne yol açmaya çalıştı. Bırakın geçsin, yol açın it herifler, güneş ışığı geçsin. Eller uzanıp Sente'ni yakaladı, ayaklarını yerden kesti. Güneş ışığı, yol verin geçsin. Onu başlarının üstünden taş bebek gibi taşıdılar. Bu yolculuk sırasında hem başlığını hem de pabuçlarından birini kaybetmişti. İşte güneş ışığı, geçirin onu ileriye. Sert parmaklar onu yakalarken hıçkırıklarının sesini kendi de duyuyordu. Eller canını acıtırcasına yakalıyordu ama hızla da ileriye doğru yol almaktaydı. Merdivenin tepesinde onu yeni eller yakaladı. Açık güverteye çıkardı. Güverte karanlıktı. Rüzgar saçlarını savurdu. Eteğini bacaklarına sardı. Adımını attığı anda etrafını göremiyordu. Eğildi, kendini parmaklığa savrulur buldu. Çarpmanın etkisiyle canı fena halde yandı. Elinde olmadan ağzından bir çığlık kurtuldu. Birden C güvertesindeki koğuşta, çaresiz durumda bıraktığı gençler geldi aklına. Onlara yardım etmeye çalışmalıyım dedi kendi kendine. Sonra Anna'yı hatırladı. Kararsızlık içinde aklı karmakarışık arkaya baktı. Koridor kapılarından hala güverteye insanlar boşalıyordu. Bu akımın tersine gitmeye çalışmak boşunaydı. Kendi kendilerine yürüyemeyenlere de yardım edecek gücü olmadığını biliyordu. Çevresindeki subaylar düzen sağlama çabasındaydılar ama siperlerdeki cehenneme bile dayanmasını bilmiş olan bu askerler şu anda anlamsız bir korkuya kapılmışlardı. Batan bir gemide tuzağa sıkışmış olduklarını biliyorlardı. Yine de işlerinde bazıları sakatlara, körlere yardım etmekte, onları parmaklığa yakın yerdeki kurtarma sandallarına doğru götürmekteydiler. Senten, kararsızlık içinde parmaklığa sarılmış duruyordu. Yüreğine, asla güverteye çıkamayacak olan, alt koğuşlarda yatan yüzlerce insanı düşünmenin dehşeti sinmişti. O sırada gemi, ayaklarının altında tekrar sarsıldı, çatırdadı. Su kesiminin altında kalan deliklerde hava uğuldadı. Bir deniz ejderi gibi sesler çıkardı. Bebeğim diye düşündü Senten tekrar. Onu kurtarmam gerek. Ötekilerin hiç önemi yok. Bir tek bebeğim. Güneş ışığı! Subaylardan biri onu görmüştü. Meyilli tabanda kayıp yaklaştı. Kollarını onu korumak istiyormuş gibi omuzlarına sardı. Sandallardan birine gitmelisin. Gemi her an batabilir. Boş kalan bir eliyle sırtındaki can yeleğinin bantlarını açtı, sıyırıp çıkardı. Senten'in başına geçirdi. Ne oldu diye soludu Senten yeleği giyerken. Torpillendik, hadi gel. Onu sürükleyerek parmaklık boyunca ilerletti. Tutunmadan güvertede durmaya olanak yoktu. Kurtarma sandalı, seni buna bindirmemiz şart. Tam önlerinde sandal asıldığı kancalarda fena halde sallanıyordu. Adamlar onu kurtarıp suya indirmeye uğraşmaktaydılar. Senten aşağıya baktığında kapkara denizin kaynayıp köpürdüğünü gördü. Rüzgar saçlarını gözlerine doğru üfürdü, görüşünü örttü. Tam o sırada karasuların ötesinden zalim bir ışık gelip onları buldu. Gözlerini korumak için ellerini kaldırıp siper ettiler. Senten'i kolundan tutmakta olan subay, "Denizaltı!" diye bağırdı. "Kasap herif işlediği cinayetin zevkini çıkarmaya geliyor." Işık onlardan ayrıldı, borda boyunca ilerledi. "Yürü güneş ışığı!" Adam onu parmaklığa doğru çekti ama o anda sandal kancalarından kurtuldu, telaş içindeki insanlardan oluşan yükünü aşağıdaki sulara boşaltıverdi. Geminin su altı kesiminden yeni bir soluk çıktığı duyuldu. Bu sefer taban inanılmaz bir biçimde eğildi. Subay da Senten de parmaklığa çok sert çarptılar. O insafsız beyaz ışık geminin bir başından öbür başına doğru kayıyor, gidip geliyordu. Bir kere daha onların üstünden geçti. Gözlerini kör etti. Sonra gece eskisinden beter bir karanlığa gömüldü. "Domuzlar! Katil domuzlar!" Subayın sesi çok sertti. Öfkeden sesi boğuk boğuk çıkıyordu. "Atlamak zorundayız!" diye bağırdı Senten ona. "Buradan kurtulmak zorundayız!" İlk torpil çarptığında Anna kameradaki tuvalet masasının yanında oturuyordu. Öğleden beri o da C güvertesindeki hastalara yardım etmeye çalışmış, yemek saati yaklaştığı zaman yanlarından ayrılmıştı. Senten'in bu kamerada kendisini bekliyor olacağını sanmış, onun henüz dönmediğini görünce de biraz canı sıkılmıştı. Bu çocukta hiç zaman kavramı yok diye mırıldanıyordu. Kendi tuvaletine başlamadan önce onun giyeceği çamaşırları ve kıyafeti çıkarıp hazırladı. İlk patlama Anna'yı tabureden fırlattı. Başını yatağın köşesine çarpmasına neden oldu. Orada sersemlemiş durumda yatarken diğer patlamaları duydu. Işıklar söndü, ortalık karardı. Çabalayıp dizleri üzerinde doğrulurken alarm zilleri neredeyse kulaklarını sağır edecekti. Kaleden ayrıldıklarından beri her gün provasını yaptıkları kurtarma işlemini uygulayabilmek için kendini zorladı. Can yeleği. Yatağın altını yokladı, yeleği bulup giydi, bağlarını bağladı. Kapıya doğru emeklemeye çalıştı. Birden ışıklar tekrar yandı. Anna doğrulup ayağa kalktı, duvara yaslandı, başındaki şişliği ovaladı. Duyuları yavaş yavaş netleşti. Senten'i düşündü. Yavrum! Kapıya doğru atıldığı sırada, taban ayaklarının altında eğrildi. Tekrar tuvalet masasına çarptı. Senten'in mücevher kutusu masadan kayıp yere düşmek üzereyken, Anna içgüdüsel bir hareketle onu yakalayıp göğsüne dayadı. ''Gemiyi terk edin!'' diye bağırıyordu bir ses kapının dışından. ''Gemi batıyor! Gemiyi terk edin!'' Anna'nın İngilizcesi bu sözleri anlayabilecek kadar gelişmişti. Her zamanki pratik duyuları yeni baştan canlandı. Mücevher kutusunda tüm paraları ve belgeleri vardı. Başının üzerindeki dolabı açtı, kocaman çantayı çekti, kutuyu onun içine attı. Sonra hızla çevresine bakındı. Senten'in annesinin resmi bulunan gümüş çerçeveyi de çantaya attı. Arkadan Michael'ın birliğinin resmini de yakalayıp aldı. Sonra çekmeceyi çekti, Senten ve kendisi için birkaç sıcak giysi çekip çantaya tıktı. Kapağını kapattı. Çevresine son bir defa daha baktı. Değerli ne varsa almıştı. Kapıyı açıp dışarıdaki koridora adımını attı. Birden kendini akıp duran bir insan ırmağına kapılmış buldu. Adamların çoğu can yeleklerini kuşanmaya uğraşıyorlardı. Anna geri dönmeye çabaladı. Senten'i bulmam gerek, yavrumu bulmam gerek. Ama insan seli onu karanlık güverteye doğru sürüklüyordu. Kurtarma sandallarından birine doğru kaymakta olduğunu gördü. İki denizci onu yakaladı. ''Hadi gel hayatım, bir, iki, hop!'' Anna bir tanesinin kafasına çantayı indirmeye uğraştıysa da, adamlar onu sandalın kenarından aşırtıp içine bindirdiler. Anna kendini eteklerine dolanmış durumda sandalın dibinde buldu. Doğrulduğunda hala çantaya sıkı sıkı sarılmış durumdaydı. Sandaldan inmeye uğraştı. ''Birisi tutsun şu kafasız kadını!'' diye haykırdı denizcilerden biri, umutsuz bir sesle. Sert eller onu yakalayıp tekrar sandalın içine çekti. Birkaç dakika içinde sandal öylesine doldu ki Anna kendini kalabalığın arasında sıkışmış buldu. Yalnızca Fransızca, Flamanca biraz da o bozuk İngilizcesiyle yalvarıp yakarıyor, elinden başka bir şey gelmiyordu. ''Bırakın ineyim, kızımı, yavrumu bulmam gerek.'' Kimse ona aldırış etmedi. Sesi öbür çığlıkların arasında boğulup gitti. Rüzgarın ve dalgaların gürültüsü içinde duyulamadı. Bir yandan da geminin çıkardığı ölüm sesleri katılıyordu bu gürültüye. ''Artık dayanamaz, başka kimseyi alamayız.'' diye gürledi sert bir ses. ''Bunu indirin gitsin.'' İnsanın midesini ağzına getiren bir düşmeyle alçaldılar. Karanlığın içine doğru indiler. Sonunda sandal suyun yüzüne hızla çarptı. Üstlerine sular sıçradı. Anna tekrar sandalın su dolu dibine serildi. Üzerine de başkaları düştü. Bir kere daha tüm gücüyle mücadele edip doğruldu. Sandal savruluyor, inip çıkıyor, geminin bordosuna çarpıyordu. ''Şu kürekleri çıkarın!'' diye haykırdı aynı ses tam bir yetkiyle. ''Uzaklaştırın sandalı buradan. Tamam, evet, hafif sancak yapsın. Asılın küreklere, asılın!'' Tam o anda bembeyaz ışık sütunu uzandı. Arkalarındaki gemiyi buldu. Pırıl pırıl bordonun üzerinde gidip geldi. Tiyatrolardaki sahne ışığı gibi sağa sola kaydı. Güverte parmaklığına sarılmış insanları gösterdi. Taşınan sedyeler, sandal iplerine dar ağacı gibi sarılmış insanlar ışığa çıktı. Sonunda ışık bordaya boyanmış kocaman kızıl haçın üzerinde hareketsizleşti. Sandalda Anna'nın arkasında durmakta olan adamlardan biri, ''Evet, iyi bak, katil domuz!'' diye haykırdı. Bu çığlığa bir anda herkes bir ağızdan katıldı. ''Katil hun! Biz kasaplar!'' Anna'nın çevresinde herkes kin ve öfkeyle haykırıp duruyordu. Işık yoluna devam etti. Bordanın alt tarafına doğru alçaldı, denizin üzerinde yüzlerce kişinin yüzmekte olduğunu gösterdi. Başlar çok kalabalıktı. Suratlar parlak ışığın altında solgun aynalar gibi parıldıyordu. Güverteden aşağıya hala yeni yeni insanlar atlamakta, suları sıçratmaktaydılar. Deniz bir anda onları sarıyor, dalgalar yeniden bordaya doğru savuruyordu. Işık tekrar yukarıya, güverteye yükseldi. Güvertenin inanılmaz bir açıyla eğilmiş olduğunu gösterdi. Burun denize batmakta, kıç taraf göklere doğru yükselmekteydi. Işık bir an için parmaklığa tutunmuş bir grup insan üzerinde duraladı. Anna, avazı çıktığı kadar senten diye haykırdı. Kız kalabalığın ortasındaydı. Yüzü denize dönük, aşağıdaki mesafeyi ölçüyor gibiydi. Saçları rüzgarda çılgınca savrulup durmaktaydı. Senten diye haykırdı Anna tekrar. O anda kız çevik bir hareketle parmaklığın üzerine atladı. Eteklerini beline sıvamış, bir an kendini parmaklığın tepesinde bir akrobat gibi dengelemişti. Çıplak bacakları solgun, ince ve biçimli görünüyordu. Etekleri balon gibi havalanır, kendisi aşağıya doğru düşerken çıt diye kırılabilecek, güçsüz bir varlık gibiydi. Işığın alanından çıktı, karanlıklara daldı. Anna bir kere daha "Senten!" diye bağırdı. Yüreğini sanki buzlar kaplıyordu. Doğrulmaya çalıştı. Biri onu tekrar çekip oturttu. O sırada beyaz ışık söndü. Anna sandalda oturdu. Boğulmakta olan insanların çığlıklarını dinlemeye başladı. "Asılın küreklere be adamlar, çabuk uzaklaşmamız gerek, yoksa sular bizi de yutar." Sandalın her iki yanından kürekler uzanıyordu. Düzensizce, temposuz dalıp çıkıyorlar, sandalı yaralı gemiden yavaş yavaş uzaklaştırıyorlardı. "İşte batıyor!" diye bağırdı biri. "Ah tanrım, şu hale baksanıza!" Koca geminin kıçı iyice havaya yükseldi. Kürekçiler küreklerini bırakıp baktılar. Gemi düşey duruma geçince birkaç saniye öylece kaldı. Pervanesinin silüeti yıldızlara karşı belli oluyordu. Lombozlarında hala ışıklar çıkmaktaydı. Derken yavaş yavaş aşağıya doğru kaymaya başladı. Önce burun girdi. Sonra lomboz ışıkları suların altında hala parlamaya devam ederek kaydı, hızını arttırdı, köpüklerin arasından hava çıkararak, çatırdayarak sulara gömülüp gözden kayboldu. Beyaz köpükler, hava, su fıskiyeleri yükseldi. Yavaş yavaş onlar da bitti. Ortalıkta yalnız yüzenlerin çığlıkları duyulur oldu. "Geriye, alabildiğimiz kadar insan almamız gerek." Gece boyunca gemi birinci subayının emri altında çalıştılar, uğraştılar. Adam sandalın dümeninde ayakta duruyordu. Yüzenleri donmuş halde sulardan çekiyor, sarmalayıp sandala yatırıyorlardı. Sonunda sandal tehlikeli biçimde alçaldı. Her kıpırtıyla su alır hale geldi. "Artık tamam!" diye bağırdı birinci subay. "Geri kalanlar kurtarma iplerine sarılmak zorundasınız." Yüzenler, aşırı yüklü sandalın çevresinde boğulmak üzere olan fareler gibi toplanmışlardı. Ama birinci subaya yakın yerde olduğundan adamın mırıldandığını duyabiliyordu. Zavallılar, sabaha kadar bile dayanamazlar. Soğuk işlerini bitirmeye yeter. Köpek balıkları gelmese bile. Çevrede, diğer sandallarında seslerini duyuyorlardı. Kürek şıpırtıları rüzgarla taşınıp gelmekteydi. "Akıntı kuzey-kuzeybatıya doğru 4 knot dedi birinci subay tekrar. "Şafakta ufuk hattına dağılmış oluruz. Elden geleni yapıp bir arada kalmaya çalışmak zorundayız." Ayağa kalkıp seslendi. "Hey oradakiler! Burası 16. sandal!" "5. sandal!" diye cevap verdi zayıf bir ses. "Yanınıza geliyoruz!" Karanlığın içinde küreklere asıldılar. Diğer sandaldakilerin seslerine doğru ilerlediler. Sonunda iki sandal yan yana geldi. Sabah oluncaya kadar başka iki sandala daha seslenip yanlarını almayı başardılar. Gün ışığı suyun yüzeyini gri bir renge dönüştürdüğünde yarım mil kadar ileride bir sandal daha buldular. Aralarındaki deniz enkaz parçalarıyla doluydu. Hala suda yüzenler de vardı ama okyanusun ve gökyüzünün arasında önemsiz küçük benekler gibi gözüküyorlardı. ...28. ayrımın sonu, sayfa 206, devamı 29. ayrımda.